İpek Yolu. GRT FM'deyiz, öğle sonrasında buluştuk. Sağlık dolu, mutluluk dolu, tarih dolu bir öğle sonrası diliyoruz bu saat itibariyle. Tarihten, geçmişten konuşacağız. Geçmişten notları bugüne getireceğiz. Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci ile birlikte. Ekibe bir bakalım. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle, yönetmen masasında Melih yerini aldı. Ben Hülya. Bize ayrılan süre içinde Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci ile birlikte geçmişten bugüne birlikte getirdiğimiz notları sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden de bizimle birlikte olabilirsiniz. Twitter'da Hulya Aksu Duzgun'u takip ederek sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Bizimle paylaşın. Twitter'da Hulya Aksu Duzgun'u tarih sevenleri takip etmek üzere davet ediyoruz. Bir taraftan sorularınız gelsin. Önümüzdeki haftalarda konuşmamızı, bahsetmemizi istediğiniz başlıkları da bizimle paylaşabilirsiniz bu adres üzerinden. Biz de yayında Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci bilgiler aktardıkça onları özetleyip notlar halinde 140 karaktere sığdırmaya çalışarak Twitter üzerinden size aktarmaya çalışacağız. Çok keyifli ama konuşurken, yazarken, çizerken, hatta araştırırken çok dikkatli olunması gereken bir başlık. Acaba geçmişte yaşananlar ve bugüne aktarılanlar geçmişe ne kadar uyuyor? Ben bu geçmişi anlayabilmek için ne yapmalıyım, nelere dikkat etmeliyim? Anlatılanları anlayabilmek için acaba sadece yazılanları okumak, okuyabilmek yeterli midir? Yoksa başka bir şeyler de yapmak gerekir mi sorusunun cevabı her zaman kolay bulunur cinsten değil. Tarih söz konusu olduğunda hakikaten iğne ile kuyu kazar gibi dikkatli hareket etmek, öğrendiklerinizi hep hafızanızda bir yerde tutmak ve sonra bu bilgileri zamanı geldiğinde bunlarla ilgili yeni bilgilerle karşılaştığınızda hep test etmek, hep tekrar tekrar onaylamak, onaylatmak gerekiyor. Kolay bir şey değil tarih okuryazarlığı. Dolayısıyla tarihi sevenlerin her zaman daha geniş pencereden hayata, sadece geçmişe değil yarınlara da bakması gerekiyor. Hatta öğrendiklerinden hareketli bir oyun oynayabilir tarih severler. Tarihteki olayları sanki yeni yaşanıyormuş gibi değerlendirip peki bundan sonra ne olmuştur acaba sorusuna kendileri cevap vermeye çalışsınlar. Bu sorunun cevabını ne kadar tahmin edebildiğiniz aslında tarihteki karakterleri ya da devletleri, kişileri, kişilikleri, o devletlerin sahip olduğu kişiliği ne kadar iyi anladığınızı da gösterecektir. Bundan sonra şu olmuştur diyebiliyorsanız tüm tarih bilgilerinden arınarak ve gerçekten de sizin dediğiniz gibi çıkıyorsa o zaman tarihi öngörüleriniz geçmiş tarafından doğrulanıyor demektir. Halkının tarihe ilgisi çok ama acaba tarihi gerçekten okuyup yazabiliyor mu? Özellikle tarih yazanların ciddi anlamda sorumluluğu var. Çünkü sonraki nesiller anlattıklarınızla tarih bilgisi, sevgisi edinecekler. Belki o bilgiler test edilecek. Bir taraftan da tabii yanlış yazdıklarınızın da test edileceğini unutmayın. Bazı karakterler için tarihte bilerek yanlış bilgilerin ortaya sürüldüğü, yazılıp çizildiği ya da yazdırılıp çizdirildiği ifade ediliyor. Galiba bunu sadece tek taraftan yazıp çizenlerden değil, özellikle halkı anlatanlardan da okumak lazım. O dönem hikayeleri, o dönem romanları varsa eğer yazılmış, özellikle yakın geçmişle ilgili böyle kitaplar var. Oralardan da bir okumak, oralardan da bir anlamak lazım. Orta çizgi ve gerçek unsurlar galiba böyle ortaya çıkıyor. Ne kendi anlattıklarımızla varız, ne sadece başkasının gözünden göründüğümüz gibiyiz. Aslında ikisinin ortasıyız. Hangisine daha yakın olduğumuzsa kendimizi ne kadar tanıdığımızla ilgili. Geçmişe gideceğiz ve bu geçmişten bugüne gelecek yolculuktan beraberimize notlar gelecek. Bu notlardan ne kadar işinize yarayacak? Aslına bakarsanız sizdeki tarih bilgileriyle de ilgili. Kendi bilgilerinizi üst üste koyuyorsunuz. Bizden aldıklarınız, başka kaynaklardan okuduklarınız harmanlanıyor. Sonra süzülüyor elbette. Biz farkına varmasak da beynimiz bunlar için çalışmaya, bunların artısını eksisini öğrenmeye, anlamaya, fotoğrafta bunlara yer bulmaya çalışıyor. Sonra birdenbire bazen en olmadık zamanda fotoğrafın tamamlandığını ve size ait konuyla ilgili bir fikrin doğduğunu görüyorsunuz. Tarih aslında sabırla öğrenilen, sabırla değerlendirilen ve sonucuna da ulaştığınızda tadı hakikaten çok güzel bir meyve. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün inanılmaz renkli bir karakterden bahsedeceğiz. Aslında geçtiğimiz hafta bu karakteri ve bu karakteri besleyen sosyal hayatı çalışmaya başlamıştık sizinle birlikte. Bugün İbrahim Paşa'yı makbul ya da
Maktul
İbrahim Paşa'yı konuşacağız. İki uç
evet.
Aslında ve zaten, inanılmaz gibi görünüyor.
Zaten o isimde o ironi var. Yani makbul iken maktul olmak. Bu işte Osmanlı tarihindeki aslında bütün tarihteki hadiseleri özetliyor. Yani bir insan makbul olabildiği gibi kısa bir zaman içinde maktul olabiliyor. Yani makbul olma ile olmama arasındaki sınır gerçekten çok kaygan.
Evet.
Yani bu tarihte bunun çok örnekleri vardır.
Sondan başlayarak soracağım aslında. Belki bunu programın sonuna bırakmalıyız ama sırf merak duygusundan diyelim. Şimdi biz hep yayınlarımızda diyoruz ki Osmanlı'da padişah zannettiğimiz kadar derin ve büyük yetkilere sahip değil. Mührü birine verdikten sonra pek de işine karışmaz.
Evet.
Ama bu örnek bize aslında öyle olmadığını mı gösteriyor?
Tabii ki yani Osmanlı tarihinde 20-30 tane sadrazam vardır. Bunlar vazifeden alındığı gibi kellesini de bu yolda vermiştir. Neden veriyor? Şimdi onu yani bütün monarşilerde bu var. Bunu yani insanlar çok yanlış anlıyorlar. İnsanların hayatı diyorlar hükümdarın iki dudağının arasındadır. Öyle bir şey yok. Bütün monarşilerde yani krallık, sultanlık, padişahlık ne derseniz deyin hepsinde yasama, yürütme, yargı bir kişinin elindedir. O da baştaki hükümdardır. Tabii bu bunları hepsini birden yapamayacağı için işte yasama işini meclislere verir. Yargı işini hakimlere verir. Yürütme işini de vezirlere, başbakanlara, bakanlara verir. Osmanlılarda da böyledir. Ama bu yetkileri devretmiş değildir. Yani bu yetkiler yine elindedir. İkinci bir husus İslam hukuku. Osmanlı Devleti'nde cari bulunan İslam hukuku padişaha şöyle bir salahiyet veriyor. Şimdi bir takım suç ve cezalar belli. Bu cezaları suç işleyen zaten bu cezayı alır. Ama bazı şahıslar vardır ki yaptığı fiiller birleştiği zaman bir yekün teşkil eder. Milletin ve devletin çok aleyhine neticeler doğurur. Bu kişiye ceza verme salahiyetini hükümdara tanımıştır. Bu ceza umumiyetle katildir. Sürgün olabilir, mallarına el koyma olabilir, her şey mümkün. Osmanlı tarihinde bu bir takım şahsiyetlere çok geniş salahiyetler verilmiş. İşte sadrazam bunlardan birisidir. Çok geniş. Öyle ki devletin bir numaralı adamıdır. Ama bu aynı zamanda bunun üzerine de bir kılıç asılmıştır. Sen herkes gibi değilsin. Herkes bir hata yapar, neticelerine katlanır. Herkes bir hata yapar, affedilir, tazmin edilir, ödenir. Ama senin yaptığın en ufak bir hata milletin, devletin, dinin yani korunması gereken bütün menfaatleri halaldar edebilir. Basit bir misal. Kale kuşatmaya gidiyorsunuz. Zamanında topları yetiştirmediğiniz için kale kuşatması tamamlanamıyor. Bu normalde bir suç olmaması gerekir. Ama bundan dolayı çok büyük bir zayiat.
Ciddi bir kayıp söz konusu.
Bu adam hayatıyla ödüyor bunu. Bu adamın iyi bir insan olması, faydalı bir insan olması yetmiyor.
Ya da sebepleri yetmiyor. Son derece evet. Akılcı da olabilir ama.
Makul olabilir, masum olabilir. Bu yani bunu bir kere böyle anlamak lazım. Bunu Mecelle şöyle ifade ediyor. Nimet, külfet karşılığıdır. Sadrazama çok geniş salahiyetler verilmiş. Fahrettin ben sana hiç karışmıyorum. İstediğin adamı tayin et. İstediğin adamı vazifeden al. İstediğin kadar sana maaş, hazine senin elinde. Kanun çıkart, kanun kaldır. Her şey senin. Ama şunu bil ki yaptığın en ufak hatada başın gider. Sadrazam bunu bilerek sadrazam oluyor. Diyebilir ki ben sadrazamlık yapamam padişahım deyip mühürü padişaha veri verebilir. Bunu yapmıyorsa o zaman o kılıcın başında asıl olduğunu da baştan kabul ediyor demektir. Onun için bundan menfi neticeler çıkartmak herkesin iki dudağı, padişahın iki dudağı arasındadır demek doğru değil. Halk arasında böyle bir şey yok. Halktan kişilere bir şey yapılmıyor. Onların hayatları emindir. Çünkü onların böyle bir
sorumluluğu
yok. Sorumluluk kimdeyse külfet de onun üzerine yüklenmiştir ki bu gayet tabidir. Ve yeni çağ, orta çağ telakkisinde böyle çok geniş salahiyetler verilen insanın da icabında yaptığı hatalardan dolayı ağır cezalandırılmasını herkes çok makul karşılamıştır. Makbul İbrahim Paşa da bu çerçevede yapmış olduğu büyük hatalardan dolayı vücudu devlet için, millet için, din için zararlı görülmüş ve ortadan kaldırılmıştır.
Şimdi biraz başa dönelim. Makbul olmasının sebepleri var. Bir kere geçen hafta da konuştuk. Nasıl geldiğini, esir olarak geliyor. Evet. Ardından çok iyi bir eğitim alıyor. Kanuni'nin, Kanuni Sultan Süleyman'ın arkadaşı olarak büyüyor sarayda. Onunla beraber sancağa çıkıyor. Ardından onunla beraber ve çok hızlı bir yükseliş gösteriyor. Bu aynı zamanda sadece Osmanlı'nın değil, aynı zamanda İbrahim Paşa'nın da yükseliş dönemi gibi değerlendirilebilir.
Elbette birbirine paraleldir. İbrahim Paşa, şimdi moda aktüel ismiyle Pargalı İbrahim Paşa, onun altını çizmek istiyorum. Pargalı İbrahim Paşa diye birisi yoktur. Bunu devşirme ve köle menşeli devlet adamları kullanılmasına alerji duyan bazı kavmiyetçi tarihçiler hakaret olsun diye kullanıyorlar. Yani Pargalı, yani Parga malum Yunanistan'ın Adriyatik sahillerinde bir kasabadır. Enteresandır. Pargalı İbrahim Paşa Rum değildir, İtalyan asıllıdır. Çünkü oralar o zaman İtalya'nın hakimiyetindeydi. Venediklilerden alınmış bir köledir. Kölelik hakkında geliş hakkında çok çeşitli rivayetler var. Hatta romantik rivayetler bile var. Bir beyin oğluyken kaçırılmış Maltalı konsarlar, sonra satılmış, tekrar Manisa'ya gelmiş. Keman çalarken Kanuni Sultan Süleyman dinlemiş. İlahir bir köle olduğu, Pargalı olduğu belli. Osmanlı ülkesine getirilmiş. Manisa'dayken Kanuni Sultan Süleyman, sancak beyiyken onun dikkatini çekmiş. Tabii diyeceksiniz ki kaç yaşında bu zaman? 6 yaşında esir edildiğine göre birkaç sene sonra oluyor. 10 yaşında falan. Kanuni Sultan Süleyman da o zaman 10-12 yaşlarında. Yaşıtlar zaten İbrahim Paşa'yla. Manisa sancak beyidir. Şehzadeler genç yaşta sancağa çıkarılırlar. Kanuni Sultan Süleyman da Yavuz Sultan Selim'in tek şehzadesi, Manisa'ya sancak bey olarak gönderilmişti. Orada İbrahim Paşa'yı gördü, yanına aldı, sevdi. İbrahim Paşa'nın bir kere çok yakışıklı, güzel bir yüzü olduğu söyleniyor. Orta boylu, buğday benizli, koyu renk, kumral saçlıymış. Fakat diyorlar çok yakışıklı bir çocuktu. Çok sevimliydi, çok zekiydi, çok zarif hareketleri vardı. Sanattan anlardı. eli becerikliydi, musiki şinastı, çok cerbezeliydi. Yani böyle girintili, iş becerili bir adamdı. Bütün bu vasıflar bir araya gelince Kanuni Sultan Süleyman bu genç köleye bağlanıyor. Onu nedimi yapıyor. Şehzadelerin, padişahların ve devlet adamlarının nedimleri vardır veya musahipleri vardır. Bunlar devamlı onun yanındadırlar. Beraber gezerler, beraber otururlar, beraber kalkarlar. Ama bunların devlet idaresinde bir rolleri yoktur. Nedimler sadece beraberinde gezdiği büyük adamın arkadaşıdırlar.
Devletle ilgili yorum
yapmazlar. Yaparlarsa fikir beyan etseler bile bir icraî salahiyetleri yoktur bunların. Hı-hı. Hiçbir icraî salahiyetleri yoktur. İşte o kişi hakkındaki üzerindeki tesirleri kadar belki icraya bir tesirleri olabilir. Şimdi Makbul İbrahim Paşa'nın makbul olması işte bu güzel vasıfları sebebiyle olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman padişah olunca 1512'de bu nedimini İstanbul'a getirmiş. Enderun'a alınmış, Enderun Mektebi'ne alınmış. Enderun'da has odabaşılığa gelmiş. Has odabaşı daha önce de anlatmıştık. Enderun denilen padişah ofislerinin en üstündeki, en yüksek subaydır. Padişahın özel kalem müdürü gibi bir pozisyonu var. Arz ağalarındandır. Yani padişahın istediği yanına dilediği zaman girebilir.
Az sayıda insandan biri.
Sadrazam, padişahın annesi, hanımı, çocukları bile randevusuz padişahla görüşemezlerken has odabaşı ve onunla beraber üç ağa daha, bir de Darüssade ağası, harem ağası.
Bunun aynı zamanda yakın koruması evet, gibi tabii. Düşünülmeli galiba.
Padişah birine bir şey söyleyecekse bunlarla söyler. Mektup yazacaksa bunlarla yazar. Bunlar padişahla beraber namaz kılarlar. Padişahın getir götür işlerine bakarlar. Yani her şeyidir padişahların. Has odabaşı. Has odabaşılık rütbesindeyken padişahla her zaman beraberler. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar, beraber geziyorlar, beraber konuşuyorlar. Herkesin de bu dikkatini çekiyor. Hatta bu aşırı bağlantı bazılarının aklına başka nameşru münasebetleri bile getirmiş.
Onu da yani, konuştular, yazdılar, çizdiler
padişahla.
İnsanlar.
Yani bunu bilmek mümkün değil ama Kanuni Sultan Süleyman gibi birinden böyle bir şey beklemek doğru değil. Yani şark dünyasında erkekler kadınlardan ayrı yaşadıkları için kadınlar ve erkekler arasında çok samimi arkadaşlıklar olur. Bunu batılı
erkekler ve erkekler, kadınlar ve kadınlar.
Bunu batılı bir gözün veya Batı Avrupa terbiyesiyle yetişmişlerin anlaması mümkün değildir. Nasıl ki Avrupa'da bir erkekle bir erkek el ele tutuştuğu zaman mutlaka onların aralığında bir münasebet olduğu düşünülür. Halbuki bizde erkeklerin el ele tutuşması değil, bunlar kol kola girerler, öpüşürler, sarılırlar. Bu bir örf adet meselesi. Bu yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiş. Ama tek yanlış anlaşılan şey bu değil biliyorsunuz Osmanlı tarihinde. Makbul İbrahim Paşa'nın has odabaşılığı sırasında Kanuni Sultan Süleyman zamanın sadrazamı Piri Mehmet Paşa'ya, ki bu Piri Mehmet Paşa Osmanlı Devleti'nin büyük devlet adamlarındandır. Yavuz Sultan Selim'in vezirlerindendir. Hatta Yavuz Sultan Selim'in bir gün padişahım size vezir dayanmaz. Mutlaka bir hata yapar, siz onu öldürürsünüz. Muhtemelen benim için de böyle olacaktır. Sizden bir istirhamım var. Yaşıma beni bağışlayın. Yani öldürmeyin değil. Öldürmeden önce haber verin. Vasiyetlerimi yapayım. İşte borçlarımı ödeyeyim. Hazırlık yapayım. Padişah da demiş ki, Kavus Sultan Selim tabii o da çok nüktedan. Demiş ki, Lala, düşünmez değilim.
Var, aklından geçiyor yani.
Evet, yalnız senin yerine koyacak adam bulamam. Diyerek hem latife yapmış hem de iltifat etmiş. Pir Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman zamanında da Lala'ydı yani sadrazamdı. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman Lala'sına dedi ki, bakın bunlar da hep birer Osmanlı nezaketidir. Lala dedi, bir padişahın çok sevdiği bir kulu olsa, ona münasip bir mansap vermek istese, onu yani bir makama getirmek istese, ne yapması münasiptir? Pir Mehmet Paşa çok zeki, suali hemen anlıyor, diyor ki, sadrazamlık münasiptir diyor, mührü çıkarıyor. Padişahın önüne koyuyor. Padişah Makbul İbrahim Paşa'yı, ya daha doğrusu İbrahim Ağa'yı, has odabaşı İbrahim Ağa'yı 28 yaşında olduğu bir halde sadrazamlık makamına getiriyor.
Var mı bu yaşta sadrazam olan başka?
Genç sadrazam olanlar var ama böyle tafra yapan yok. Neden? Çünkü has odabaşılıktan sonra sancak beyi olarak çırak edilmesi lazım. Sancak Bey olduktan sonra Beyler Bey olması lazım. Beylerbeyi olduktan sonra vezir olması lazım. Vezir olduktan sonra ancak sadrazam olabilir. Osmanlı tarihinde bunun bir örneği daha yok. Sonraları var ama bu tarihte yok. Ve buna herkes çok şaşırmış. Tafra derler buna, atlama. Bir rütbeden bir rütbeye geçmeye, şimdi terfi deniyor, ona tafra derler. Bu tafra herkesi çok şaşırtmış. Pargalı İbrahim Ağa, İbrahim Paşa olmuş sadrazam ve herkes ona Makbul ismini bir kere daha yakıştırmış. Makbul İbrahim Paşa mührü aldıktan sonra...
Peki bu uygun mudur yani, bu kadar hızlı yükselmek?
Eğer çok kabiliyetli bir insansa ille beklemesi lazım değil.
Yani ille kabiliyetle mi yoksa gerçekten
kabiliyetle alakalıdır.
Bir de
göze girmeyle alakalıdır. Yani padişahın gözüne girmiş, padişah buna çok güvenmiş. Yani Makbul İbrahim Paşa'nın sadrazam olursa memlekete faydalı olabileceği hususunda padişah da %100 kanaat hasıl olmuş. Ne diye beklesin Sancak Bey'i? Ne diye beklesin Beylerbeyi? Ne diye beklesin?
Ama o zamana kadar gösterdiği başarılar da var zaten.
Tabii ki. Bir de şu var. 28 yaşında bir padişah, 70 yaşında bir lala. Şimdi bundan onun imtizaç etmesi çok zor. Yani babadan kalma bir lala. Şöyle yap dese olmaz, böyle yap dese olmaz. İnanmayacaksınız belki ama siz inanırsınız da belki dinleyicilerimiz inanmayacak ama Kanuni Sultan Süleyman çok nazik bir padişahtı. Lalasına öyle getir götür demezdi. Yani icabında sadrazamını da oğlunu boğdurtmuştur ama Kanuni Sultan Süleyman nizam, teşrifat, protokol bunların
zaten
çok sadık.
Zaten protokol deyince akla gelen isimlerden biridir. Kısa bir araya gidelim mi? Hemen arkasından buradayız tekrar. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Derler ki çok hızlı yükselişin hızlı inişi vardır.
Tabii.
Ya da keskin bir bitişi vardır. Sence bu hayat hikayesi
veya, de? Veya hasımlarınızı arttırır. Çekemeyenleriniz artar. İnsanların tabiatında vardır. Çok kişi bundan memnun olur ama çok kişi de memnun olmaz. Şimdi İbrahim Ağa'nın bir anda Makbul İbrahim Paşa olması memleket için, millet için faydalı olmuştur. Çünkü İbrahim Paşa biraz evvel de anlattığım gibi çok yüksek hasletlere sahip bir kişiydi. Hem şahsi hususiyetleri yüksekti. Yani bir sadrazam için. Zaten Osmanlı elitleri hep böyledir. Güzel konuşur, güzel yazar, güzel giyinirler.
İyi bir eğitimden geçiyorlar zaten
onda
noktaya
yok.
Kadar.
Yani en basit olanlarını bile böyledir. İkincisi İbrahim Paşa çok faydalı işler yapmıştır. Tuttuğu her işte muvaffak olmuştur. Hiçbir iş elinde kalmamıştır. Hiçbir hata yapmamıştır. Hiçbir savaş kaybetmemiştir. Macaristan seferinde bulunmuş, İran seferinde bulunmuş, isyanları bastırmış. İyi bir asker değil, iyi bir devlet adamı değil. Yanlış anlamayın. Yani çok iyi bir devlet adamı, çok iyi bir asker değil ama çok iyi bir diplomattı. Ve ecnebilerle olan münasebetleri çok iyi yürütmüştür. Bundan dolayı bütün dünya bu diplomatlığını över. Venediklilerle münasebeti vardır. Zaten İtalyan asıllı olmasının neticesi olarak görürler. Venedik'le sulh yapılmıştır. Onun zamanında hiç savaşılmamıştır. Böyle bir başarı hikayesi yazmıştır Makbul İbrahim Paşa. Kendisini Haso'da başılıktan sadrazamlığa getiren Kanuni Sultan Süleyman'ın yüzünü kara çıkartmamıştır. O bakımdan bir problem yok. Yalnız işte genç yaşının ve birden Haso'da başılıktan sadrazamlığa atlamasının ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gözdesi olmasının ona bir takım zararları olmuştur. Son derece mağrur ve kıskanç bir şahsiyettir. Çok hasım edinmiştir. Hiç kimseyi idare etmemiştir. O muazzam diplomatlığını içeride göstermemiştir. Mesela Şehzade Mustafa'nın yanı tarafını tutmuştur. Hürrem Sultan'ı kendine düşman etmiştir. Dolayısıyla Rüstem Paşa'yı ve bir hayli insanı. Zaten kendisini çekemeyen bir sürü insan varken bu şekilde de sarayda kendisine düşman edinmiştir. Bazı rahat hareketleri de aleyhine olmuştur. Mesela Macaristan seferinden dönerken getirmiş 2-3 tane hayvan heykelini Sultanahmet'teki meşhur sarayının bahçesine aslında attırmıştır. Ama onlar onu oraya diktirmiş olarak görmüşlerdir.
Hatta hayvan heykeli değil de insan.
İnsan figürü olduğu da söyleniyor. Evet. Evet, öyle olduğu da söyleniyor. Hatta şair Figani Di İbrahim Ahmet der Deyri Cihan yeki püt şiken ü yeki püt nişan. İki İbrahim geldi bu dünya manastırına. Birisi put kırdı, birisi put dikti demiş. Hazreti İbrahim'i kastediyor malum. Bu tabii Efkar-ı Umumiye yani halk arasında İbrahim Paşa'nın ya karşı olan muhalefeti de arttırmış. Bu arada bir takım patavatsız hareketleri, mesela Avusturya elçileri geldiği zaman onlara karşı ben ne dersem odur, benim dediğim olur, verdiğim verilmiştir, aldığım alınmıştır, mıttır, söylediğim söylenmiştir. Hatta padişah birisine bir ihsanda bulunmak istese de ben tasvip etmesem o olmaz. Bütün kudret, şan, makam bendedir. Ben dağıtırım mansıpları, ben dağıtırım rütbeleri şeklinde bir konuşması var. Bu aslında doğru
çok
bir konuşmadır.
Da, evet, ben şimdi onu söyleyecektim. Osmanlı, çok da yanlış değil.
Değil. Osmanlı.
Mühür kimdeyse.
Tabii, Süleyman odur. Osmanlı tatbikatında sadrazam her şeydir. Padişahın namına her şeyi yapar. Hatta sadrazamın yaptığı icatlar padişahın Tuğralı fermanına yazılır. Yani padişahın yaptığı iş demektir sadrazamın yaptığı. Bu doğru. Hatta bu çok ibretlidir. Osmanlı'da padişahın aslında saltanat sürdüğü fakat hükümet etmediğini gösteriyor. Bu modern bir anlayışın da tezahürüdür aslında. Ama bu söz padişaha çok farklı bir şekilde aksettirilmiştir.
Acaba doğru bir sözü yanlış bir yerde ya da yanlış, tabii, mesela yanlış bir ses tonuyla söylediğiniz zaman bile.
Ton, tabii bunların hepsi mühim. Bir de onu ne zaman ve kimin söylediği de mühimdir. Normal bir zamanda bunu bir sadrazam söylese bir şey olmazdı da Makbul İbrahim Paşa'nın kazanını kaynadığı bir zamanda bunu söylemesi bardağı taşıran damlalardan biri oldu. İkincisi, İran seferinde Serasker Sultan ünvanını kullandı. Bu ünvan ona verilmişti zaten. Padişah tarafından verilmişti. Serasker Sultan, çünkü İran komutanları hep soylu ailelerden geldiği için hep sultan ismiyle anılıyorlar. Karşılarında Osmanlı ordusunun komutanı geliyor, hiçbir şey. Bir köle. Onlara karşı bir itibar, prestij olsun. Onlar, İranlılar aşağılansın diye padişah, yani sizin ailenizden gelen ünvanı ben bir köle adama veriyorum manasında vermişti. Bir başka rivayette de Seraskeri Sultan, sultanın başkumandanını Farsça terkiptir. Serasker Sultan diye de okumak mümkün. Burada Efkar-ı Umumiye'de kendisini padişah ilan etmek istiyor dedikodusunun yayılmasına sebep olmuş.
Böyle bir şey olmuş mu daha önce? Yani bir çalışanın...
Hayır, Osmanlı tarihinde böyle bir vaka hiç olmamıştır. Makbul İbrahim Paşa vakası gibi bir vaka. Yani padişahın çok sevdiği birinin bir anda böyle yükselmesi ve daha sonra padişahın aleyhinde bir komplo içinde olduğu hiç olmamıştır. İbrahim Paşa'nın da komplo içinde olduğu söylenemez.
Evet, olmaktan çok galiba kendisine sunulan imkanların, evet, ışıltısından biraz başı gözleri dönmüştür, kamaşmış, başı öyle söyleyeyim. Evet.
Hazmedememiştir. Kendisine yapılan bu teveccühü hazmedememiştir. Ve İran seferinde affedilmez hatasını yapmıştır. Baş defterdar İskender Çelebi, ki padişahın çok sevdiği, çok tuttuğu bir insandır. Hatta padişahın eniştesi olduğu bile söyleniyor, katı olmamakla beraber. İbrahim Paşa İran seferinde, işte o gurur var ya, padişahın söylediği sınırlardan ileri gitmiş ve tekrar geri dönmüş. Tabi bu ona bir takım zayiat ve masraf kapısı açmış. Bunun üzerine padişah tarafından kınanınca suçu İbrahim Çelebi'ye, İskender Çelebi'ye atmış. Hatta bundan dolayı İskender Çelebi'yi idam ettirmiştir.
Halbuki sorumluluk kendisinde.
Hasımları İskender Çelebi'nin Makbul İbrahim Paşa'nın çok daha fazla ayıbını bildiğini, bunun için İbrahim Paşa tarafı ortadan kaldırıldığını bile söylemişlerdir. İskender Çelebi'nin idamı bardağı taşıran son damla olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman son birkaç senedir Nedim'ini gözden geçirmektedir. Mustafa hadisesinde aldığı tavır, Hürrem Sultan'la takışması ve diğer bir takım icraatlarının bir muhasebesini yapmıştır. Bu muhasebe neticesinde İbrahim Paşa'nın devlet için zararlı bir adam olduğu kanaati padişaha hasıl olmuştur. İskender Çelebi'nin idamı bu kanaatin pekişmesine, yakin kesbetmesine sebebiyet vermiştir.
Şimdi bir parantez açmak istiyorum. Hürrem Sultan'la Pargalı İbrahim ya da İbrahim Paşa arasındaki çekişmenin tohumuna bir bakalım. Evet. Diyoruz ki hep harem ve selamlık arasında aslında bir temas yok.
Yok.
Burada sadece Mustafa'nın, Şehzade Mustafa'nın yanında olması ve kendi çocuklarını saf dışı bırakıyor, tabii, olmasından kaynaklı bir anne içgüdüsü, gelecek ya da ikbal heyecanı mı?
Hürrem Sultan şöyle düşünüyordu. Mustafa padişah olursa benim çocuklarımın hepsini öldürür. Kardeş katli kanunu gereğince. Bu bir. İkincisi, Mustafa padişah olursa benim çocuklarım öldüğü gibi ben, yani hayatta kalsam bile gözden düşerim, mahvolurum. O zaman Mustafa padişah olmamalıdır. Bu bir.
Bunu herkes söyler, herkes ama sarayda şehzadesi olan herkes söyler.
Mahpeyker Kösem Sultan'ın tarihte anlatılan ve abartılan rolü de bunun üzerine kurulmuştu. Normal bir şeydir. İkincisi, günümüzde öyle değil midir? Bu bir adamın çok yakın bir kankası olsa, erkek arkadaşı olsa, gece gündüz beraber olsalar, hanımı o adama düşman olur. Halbuki adamın düşman olacak bir şeyi yoktur.
Zamanını çalıyordur onu.
Evet, kocasının elinden aldığı için kadına bile dayanır ama erkek arkadaşa dayanmaz kadınlar. Ve onun için dikkat edin, kocasının çok yakın arkadaşlarıyla kadınlar umumiyetle hoşlanmazlar. İşte.
Peki şöyle sorayım, ama şimdiki mantığımızda bunu düşünüyoruz. Eskiden kadınların ve erkeklerin birbirinden çok ayrı hayat sürdüğü ve bir padişahın sen dün neredeydin sorusuna cevap vermek zorunda olmadığı bir hayatta.
Hürrem için böyle değil. Hürrem Sultan, daha önce de anlatmıştık, diğer padişah hanımlarına benzemez. Diğer padişahlar çeşitli kadınlarla evlenirler. Bunların çoğuyla birkaç gece beraber olurlar, bir daha yüzünü görmezler. Çocuk olduktan sonra onlar çocuklarıyla yaşar. Padişah başka kadınlarla evlenir. Bu sarayda gelenektir. Bütün saraylarda böyledir. Ama Kanuni Sultan Süleyman, ki zaten Osmanlı padişahları çok fazla kadına düşkün, meraklı insanlar değildir. Kanuni Sultan Süleyman zaten Hürrem Sultan'dan önce iki kadından evlenmiş. Bundan birinden çocuğu olmuş, birinden çocuğu olduğu rivayet ediliyor kızı. Hürrem Sultan'ı gördükten sonra daha artık bunlara dönüp bakmamış. Başkalarına da dönüp bakmamış. Hatta Hürrem Sultan padişahın hayatındayken vefat etti. Ondan sonra da bir kadına dönüp bakmamıştır. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan'ın arasındaki aşk Yusuf'la Züleyha aşkı gibidir. Hadise böyle olunca durum değişiyor. Diğer padişah hanımları böyle bir şey akıllarına gelmez. Ama Hürrem kocasını deli gibi seviyor. Kanuni Sultan Süleyman için bunu söylemeyelim ama o da karısını seviyor. Makbul İbrahim Paşa Hürrem Sultan için kocasını istediği gibi yönlendirebilen, icabında kendilerinin üzerinde menfi kararlar almaya bile vesile olabilecek bir adamdır. Mustafa'yı tutmakla. Onun için Hürrem Sultan'la arası kötü olmuştur. Ve bu kötülük çocuklarına sirayet etmiş, saraya sirayet etmiş. Makbul İbrahim Paşa sarayın da bir kısmı tarafından istenmeyen bir adam halini almıştır. Zaten bunun sebebi normal. Padişah birine çok alaka gösteriyorsa, bunun hasmı çok olur, çekemeyeni çok olur. İşte padişah dilediği gibi oynatıyor derler. Padişah da yapmak istediği bazı menfi şeyleri bunun eliyle yaptığı için, padişah söz söyleyemeyenler buna söz söylerler hep. Ah, padişahımız olsa bunu yapmazdı, Makbul İbrahim Paşa böyle yapıyor derler. Bundan dolayı
İyi polis kötü polis.
Evet. Bir de Makbul İbrahim Paşa'nın hayatı, malum İbrahim Paşa Sarayı bugün bile Sultanahmet'te Türk İslam Eserleri Müzesi olarak ayaktadır. 16. asır sivil Osmanlı mimarisinin belki yegane misallerindendir, numunelerindendir.
Hep askeri mimari örnekleri var.
Onlar var.
Evet, ama sivil mimariler
var, camiler, ama sivil mimari çok azdır, yok denecek kadar azdır. Bu taş olduğu için, kargir olduğu için zamanınıza kadar intikal. Hepsi de bu değil. Büyük büyük bir bahçesi, müştemilatı vardır. Onların hepsi yıkılmıştır. Sadece bu ön bina o ayakta. O bile çok güzel bir binadır. Burada bir padişah hayatı yaşamaktadır. Hatta padişah düğününe davet ediyor biliyorsunuz. Padişah bunun düğününe gidiyor. Padişah hiç kimsenin düğününe gitmez, yemek yemez beraber. Hatta soruyor, daha önce birkaç sene önce sünnet düğünleri olmuş padişahın çocuklarının. Senin düğünün mü benim düğünüm mü diyor padişah. Tabii daha ki güzel. Benim düğünüm padişahım diyor. Çünkü cihan padişahı teşrif etti diyor.
O işte politikasının.
Politika.
Evet.
Bir yüzük var padişahın parmağında, yakut yüzük, çok güzel, büyük bir yakut. Dünyada diyor bundan daha güzel var mıdır acaba diyor Kanuni Sultan Süleyman. Var efendim diyor. İbrahim Paşa, o yüzüğün takıldığı parmak. İbrahim Paşa gençliğinden beri padişahın odasında, hatta bazen kapısında yatardı. Padişah abdest aldırdıktan sonra abdest suyunu içerdi. Bu derece sadakati, bağlılığı, bu acaba dal kavukluğu vardı.
Evet, öyle.
Ama şimdi bir dakika. Yine yanlış anlaşılmalara mahal vermek istemiyorum. Şark dünyasında bu gibi şeyler dal kavukluk olarak görülmez. Avrupa'da görülür, günümüzde görülür. Ama şarkta tevazunun aşırı derecede makbul olduğu bir cemiyette, yani bunlar normaldir. Sadakat ibrazıdır. Yani bunu dal kavukluk olarak görmek çok basit olur. Basit olur. Yani ama bir mübalağalı bir harekettir. Mübalağalı bir harekettir. Padişah çeşitli sebeplerden onu sevmiştir. Abdest suyunu içtiği için değil elbette.
Şimdi peki
yani başka birisi abdest suyunu değil, affedersiniz, idrarını ise yine padişah ona dönüp kıymet vermez.
Sevmiyorsa sevmiyor.
Sevmiyorsa evet.
Şimdi gelelim sevmeme. Daha doğrusu kalbinde soru işaretleri evet. uyandıran olaylara siz arka arkaya sıraladınız. Şimdi bütün bunlar İbrahim Paşa'yı ölüme götüren sebepler midir? Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi ben bir yanlış yapıyorsam siz dersiniz ki Hülya Hanım işte yayında şunu şunu söylediğiniz ama ben sizi kibarca uyarayım. Bu böyle söylemeseniz daha iyi olur gibi bir beklentimiz
yani
olur.
Bunların olmadığını bilmiyoruz. Yani belki padişah çeşitli vesilelerle vezirini ikaz etti. Yani orası tafsilatla anlatılmaz tarihlerde.
Ama mesela yaptığı bir iş üzerine o işi bozup yeniden başka bir karar vermek, başka bir uygulama. Hani bunu hissedebiliriz yapılan işlerden.
Evet ama Sultan Süleyman öyle bir padişah değil, Avrupa'yı bir zat. Yani kendisi hatasını anlasın, düzeltsin, telafi etsin diye bekliyor. Fakat bakıyor ki hadisede bir düzelme yok. Yani giderek kötüleşme var. Acaba diyor, bir de çok seviyor Nedim'ini. Yani bitirmek istemiyor.
Psikolojik de herhalde
tabii.
Biraz...
Bekliyor yani o elbet bir gün bunu telafi edecek. Elbet nadim olacak, rücu edecek diye bekliyor. Yani insan aslında arkadaşlara da böyledir. Tahammül eder bazı şeyleri son dakikaya kadar. Burada da böyle olmuştur. Ve belki ikaz etmiştir. Belki haberdar göndermiştir. Haberci göndermiştir. Ama İbrahim Paşa'nın bunlardan... Çünkü İbrahim Paşa o kadar makbuldür ki... Dediğim gibi başı dönmüştür. Ya bana kimse bir şey yapamaz. Benim arkamda Cihan Padişah.
Bu konuda
var.
Bir söz aldığı iddia evet. ediliyor Kanuni Sultan Süleyman'da.
Hayatı boyunca evet. Ama işte... işler öyle gitmiyor.
Peki nerede kırılıyor sorusuna geleceğim ama bir de tabii tarih kitaplarından yansıyan filmler, romanlar, diziler var. Orada aynı zamanda damattır, damat İbrahim Paşa'dır. Karakterlerin bu anlamda evet. karıştığını söylüyorsunuz
evet.
siz.
Şimdi efendim bu damatlık meselesi enteresan. Bütün tarihlerde her yerde İbrahim Paşa padişahın damadı olarak zikredilir. Klasik hiçbir Osmanlı kaynağında ve resmi vesikalarda makbul İbrahim Paşa'nın damat olduğuna dair bir malumat yoktur.
Kimin evlidir?
Padişahın Muhsine Hanım adında saraylı bir kadından
Muhsine
evlidir.
Hanım.
Mehmet adında bir oğlu genç yaşta vefat etmiştir. Bu kadıncağız Kumkapı'da bir cami yaptırmış ve kocasından bir hayli sonra da yaşamıştır. Şimdi İbrahim Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman'ın 4-3 kız kardeşi kayıtlarda var. Bir kız kardeşten daha bahsediliyor, Hatice. Çocukları var. 2 oğlu bir kızı var. Fakat kocasından bahsedilmiyor. Bu Hatice Sultan'ın Hammer, düşünün 19. asır tarihçisidir, Avusturyalı. Damat İbrahim, Makbul İbrahim Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman'ın bir kız kardeşiyle evli olduğunu yazıyor. İsim vermiyor. Daha sonra gelen tarihçiler de bu Hatice Sultan'dır diyorlar.
O boşluğu dolduruyorlar.
Boşluğu
yani.
Doldurarak bir kere hiçbir klasik kaynakta padişahın damadı olduğu yazmıyor. Evet, saray vesikalarında kadınların bilhassa isimleri muntazam değil ama yani bu kadar mühim bir hadiseyi hiç zikretmemeleri olacak iş değil. Hiçbir tarih, hiçbir vesika bunu yazmıyor. Sonra benim düğünüme yani muhtemelen o düğünden kaynaklanan bir netice bu. Padişahın o anlatılan dillere destan düğünü hı hı. İbrahim Paşa'nın olsa olsa padişahın kız kardeşidir. Padişah kız kardeşinin düğününe zaten gider. Şaşılacak bir şey yok bunda. Bu şaşılacak bir şeydir. Çünkü İbrahim Paşa bir sultanla evlenmemiştir. Kaldı ki evlenirken padişahtan izin istiyor. Halbuki sultanla evleniyor olsa izin istemez. Zaten o padişah tarafından angaje edilir o evlilik ona. Dolayısıyla çok çeşitli sebepler var. Ama Hadikatül Cevami, İstanbul camilerini anlatan 18. asır eserlerinden birisi. Hatice Sultan'ı... bir İbrahim Paşa'nın hanımı olarak lanse etmiştir. Ve bu yanlışlık ondan sonra bütün
sürekli
tekrar edile gelmiştir. Muasır tarihçilerimiz İbrahim Paşa'nın mesela İsmail Hakkı Uzun Çarşılığı olsun, Adnan Gizi olsun, kendisi de aynı zamanda bir saray damadı olan tarihçi Mehmet Şerif Paşa, bunlar Makbul İbrahim Paşa'nın damat olmadığını sarahaten açıklamışlardır. Hı hı. Ama tabii filmlerde, romanlarda damat olmasının çok daha hadiseye bir renk katacağı düşünülmüştür.
Tek bir oğlu mu var? Mustafa dediniz yanlış hatırlamıyorsam.
Mehmet. Mehmet isminde bir oğlu. O da genç yaşta vefat etmiş. Olsa mutlaka orada zikredilirdi. Çünkü İbrahim Paşa'nın hanımının eseri olduğu gibi İbrahim Paşa'nın da vakfiyeleri vardır. İbrahim Paşa hayırsever bir paşadır. İstanbul'da cami yaptırmış, Razgırat'ta, Kavala'da. Hatta Kahire'ye gitmiş mesela, en büyük başarısı odur. İlk sadrazamlığında Mısır'da bir problem çıktı. İsyan demeyelim de bir karışıklık çıktı. Fevkalade müfettiş sıfatıyla padişah onu oraya gönderdi. Zaten sadrazam olma sebebi odur. Orada muazzam faydalı işler yaptı. İşte küsleri barıştırdı. Bir nizam kurdu Mısır'da. Mali esasları tanzim etti. Yani bayağı ciddi bir ıslahat yaptı. Ve Mısır bundan sonra çok daha zengin oldu. Merkeze daha sıkı bağlandı. Ve Mısır halkı İstanbul'a daha bir sadakatle bağlandılar. Oradayken ilk muvaffakiyeti odur zaten İbrahim Paşa'nın. Oradayken Mısır'da Amr bin As camiini kendi parasıyla tamir ettirdi. Yani hayra senatı çoktur İbrahim Paşa'nın.
Peki gömüldüğü yerle ilgili aslında oraya gelmeden önce belki öldürme biçimiyle ilgili konuşmak lazım. Hani son ana kadar birlikte aslında Kanuni Sultan Süleyman'la.
Şimdi Şark Seferi'ndeki İskender Çelebi'nin öldürülmesi bardağı taşıran son damla oldu. Kanuni Sultan Süleyman bu çok sevgili Nedim'inin ortadan kaldırmasına karar verdi. Zor bir şey ama padişah, yani devletin iyiliği için iki oğlunu bile idam ettirmiş bir padişahtır. Saraya davet ediliyor bir Ramazan-ı Şerif gecesi. Adettir, çok sık gelip gider saraya Makbul İbrahim Paşa. Padişahla beraber sohbet ederler, otururlar, yerler, içerler, eğlenirler. Ve ondan sonra sarayda yatar, sarayda odası vardır. Bu da mesela mutat hilafınadır. Başkasının böyle sarayda odası olmaz. Bu da belki damat olma ihtimalini milletin gözünde arttırmıştır.
İftardan sonra
uzun müddet oturuyorlar. Gitme diyor sarayına, burada yat. Burada yatıyor. Odasına çekiliyor. O da padişahın odasının yanındadır. Gece uykudayken 4 cellat kendisini ziyarete geliyorlar ve ruhunu ebedi hayata gönderiyorlar.
Boğularak mı?
Boğularak öldürüldüğü kuvvetli rivayettir. Fakat öldürülürken fışkıran kanların duvarda ve yerde bıraktığı lekelerin uzun zaman kaldığına bakılırsa başı da kesilmiştir. Fakat benim tahminim, eğer bir kanama olduysa bu boğulurken olmuştur. Ondan sonra başı kesilmiş ve adet olarak bütün idam edilen devlet adamlarının başı kesilir, padişaha arz edilmiştir. Padişah da yan odada mücadeleye şahit olmuştur. Yani uyuma falan mevzu bahis değildir. Bu hadiseye şahit olmuştur. Öldürülmesi de enteresandır. Ertesi günü saraydan cenaze çıkarılmış. Çok fazla bir katılım olmadan, zaten öldürmüş birisinin kim katılacak, götürülmüş. Tenha bir mezarlığa defnedilmiştir.
Niye gömülmüştür?
Evet. Mezarlığı hakkında çok kat'i malumat olmamakla beraber eski kaynaklar iki yerde mezarı vardır diyor. Birisi Ok Meydanı'nda, Nasuh Paşa Haziresi'nde. Ok Meydanı'nın hemen arkasında. Birisi de Galata'da Fındıklı mahallinde bir canfeda tekkesi vardır. Sahil tarafında. Onun avlusunda, sahil tarafındadır diyorlar. Fakat mezar taşı belli değildir. Muhtemelen başı bir yere, gövdesi bir yere gömülmüştür o zamanki kaideye binaen. Mezarının olduğu yere bir erguvan ağacı dikilmiştir. Bir rivayette çitlenbik ağacı dikilmiştir. Oradan tanınıyordu. Fakat şu anda mezarı belli değildir. Gözden düşen bir adamın mezarının bile olmaması enteresandır. Eğer Hatice Sultan'ın zevci olsaydı zaten bir mezarı olurdu. Belli bir yere gömülürdü. Bu da damat olmadığının bir göstergesidir. Evet. Öldürülmesi hakkında başka şeyler de anlatılıyor. Rivayete göre son gece, yani saraya davet edildiği gece padişahla satranç oynamışlar. Gelibolu'lu Ali anlatıyor bunu. Satranç oynarken padişahla çok teklifsiz konuşuyor İbrahim Paşa. Yani başkalarının yanında tamam ama hususi kaldıkları zaman bir iki arkadaş gibi şakalaşıyorlar birbirleriyle. Bre Türk, yanlış hamle yaptın diyor padişaha. Padişah da bunu Türklüğe hakaret olarak değerlendiriyor ve gözdesini idam ettiriyor. Tabii bu çağdaş
sadece bu sebeple
yaklaşım, şimdikilerin yorumu, yani Türklüğe hakaret diye bir şey yok. Burada Türk'den kasıt, o zaman sosyolojik olarak Türk köylüler için kullanılan bir tabirdir. Bire Türk, bire köylü, yani sen satranç oynamayı bilmiyor musun? Manasına söylenmiş bir sözdür. Yoksa bunu, yani Türk-Yunan mücadelesine hamletmek çok gülünçtür. Sebep bu değildir. Bu kadar basit sebepten bir adam öldürülmez. Netice, Makbul İbrahim Paşa veya öldükten sonraki ismiyle Makbul İbrahim Paşa'nın ölümünü anlattıktan sonra Nişancızade tarihinde diyor ki, Kurbi Sultan ateşi suzanest. Yani padişaha yakın olmak yakıcı ateştir. Bu ateşten Makbul İbrahim Paşa da yanmıştır. Çok kıymetli bir şahsiyettir. Çok büyük hizmetleri vardır. Biz kendisini yine rahmetle, minnetle anarız. Hı hı. Her nimetin bir külfeti vardır. Bunu da kendisi 41 yaşında bedelini ödemiştir.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.